Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyam. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 25 Aban 1404, Hicri Kameri 25 Cemazelevval 1447 ve Miladi Takvimle 16 Kasım 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla İran Hanım Podcast'i İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Gençlik Gevheri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sevgili dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Mısır Dışişleri Bakanı İran ve ajans ile nükleer dosya üzerine telefonda görüştü. Garibabadi, Avrupa Snapback adımıyla İran'la diplomasi yolundan çekildi, dedi. Hatipzade, İran'ın Amerika'yı silahlı müzakerelerde hiçbir güveni yok, dedi. Siyonistler, Lübnan topraklarında UNIFIL göçlerine ateş attı. Ve Gazze'nin tarihi eserleri Siyonistler tarafından çalınıyor. Şimdi haberler. Mısır Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile eş zamanlı olarak yaptığı telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması ve nükleer müzakerelerin ilerletilmesi için diplomatik fırsatlardan yararlanılması gerektiğini vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdelati, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve işbirliğinin sürdürülmesi için uygun koşulların sağlanması çağrısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca diplomatik imkanların kullanılarak müzakerelerin yeniden başlatılması ve tüm tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşan yönetim kurulu toplantısı ile ilgili konuların ele alınması ve çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde diyaloğun öneminin altının çizilmesi de bu görüşmenin diğer başlıkları arasında yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın girişimlerini eleştirerek bu ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki başarısızlıklarının ardından şimdi de yönetim kurulu toplantısında yenilgilerini telafi etmeye çalıştıklarını söyledi. Kazım Garibabadi, 3 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetim kuruluna sunulan karar tasarısına işaret ederek, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde snapback mekanizmasına devreye sokma girişimleriyle fiilen İran'la diyalog alanından çekildiklerini belirtti. Garibabadi, Amerika ve Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ve Avrupa'nın bu saldırılar karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek, Tahran'ın tüm bu davranışlara rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürdüğünü vurguladı. İranlı yetkili ayrıca karar tasarısının kabul edilmesi halinde İran'ın ajansa ve uluslararası yükümlülüklerine yönelik yaklaşımını köklü biçimde gözden geçireceğini, bu kararın ardından koşulların farklı olacağını uyardı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Amerika'nın İran'a karşı geçmişteki askeri eylemlerini vurgulayarak Tahran'ın Washington'un aldatma ve tehditlerine karşı gerekli adımları atacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Said Hatipzade, pazar günü Tahran'da düzenlenen Uluslararası Hukuk, Saldırı, İşgal ve Savunma Altında başlıklı konferansın oturum aralarında yaptığı açıklamada, Amerika ile yürütülen silahlı müzakerelerin güvenilmez olduğunu belirtti. Hatipzade Washington'ın tüm askeri kapasitesini diğer ülkelere karşı kullandığını ve tehdit edici bir düzenleme oluşturduğunu ifade etti. Hatipzade ayrıca Amerika'nın İran ile Maskat'ta yapılması planlanan 6. dolaylı müzakere turu için mesaj takası ve hazırlıkların başlamasından sadece birkaç saat sonra Siyonist rejimle koordineli bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İslam Cumhuriyeti'nin her zaman savaşı önlemek için çaba gösterdiğini ancak ulusal çıkarlar çerçevesinde karşı tarafın aldatıcı girişimlerine uygun şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı. Güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, UNIFIL, Siyonist rejim ordusuna ait bir tankın kendi güçlerini ateş açtığını duyurdu. Güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL yayımladığı bildirdi, Siyonist rejime ait bir tankın bu rejimin Lübnan topraklarındaki mevzilerinden birinin yakınında UNIFIL güçlerine ateş açtığını açıkladı. Bildirdi olayın ardından Barış Gücü askerlerinin güvenli bir noktaya sığındığı, tankın geri çekilmesinden sonra ise bölgeden ayrıldıkları belirtildi. UNIFIL açıklamasında olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmediğini vurguladı. Ayrıca Barış Gücü askerlerine yönelik ateş açılmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu ifade edilerek Siyonist rejim ordusunun Birleşmiş Milletler güçlerine yönelik her türlü saldırıyı durdurması gerektiği bildirildi. İşgalci Siyonistler yalnızca Gazze kentindeki Paşa Sarayı Müzesi'nden 17 binden fazla tarihi eseri yağmaladı. Gazze şeridindeki Paşa Sarayı'nın restorasyon sorumlusu Hamud El Dehdar, işgalci Siyonistlerin yaklaşık 17 bin tarihi eseri Paşa Sarayı Müzesi'nden çaldığını açıkladı. El Dehdar, Siyonistlerin bu tarihi yapıyı savaş sırasında kasıtlı olarak yıktığını ve sarayın deposundan büyük miktarda tarihi eseri yağmaladığını belirtti. Restorasyon sorumlusu, yıkıntılar arasında yalnızca 20 eserin bulunabildiğini vurguladı. El Dehdar ayrıca müzenin 17 binden fazla tarihi eseri ev sahipliği yaptığını ve bu eserlerin kaybolmasından İsrail işgalci güçlerinin sorumlu olduğunu ifade etti. Bu eserlerin Memlük, Osmanlı, Bizans, Roma ve tarih öncesi dönemlere ait olduğunu kaydetti. Filistin heyetinin UNESCO'daki üyesi Sara Abunda ise, İsrail'in Gazze'de kültürel miras dahil erişebildiği her şeyi son 2 yıldır Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım sürecinde yok ettiğini söyledi. Bir Yahudi dergisi, Yemen'in işgal altındaki topraklara yönelik geniş çaplı saldırılarının Gazze ve Lübnan'a karşı yürütülen savaşlar sırasında Siyonist rejime ağır kayıplar verdirdiğini kabul etti. Yahudi dergisi Saber Journal, Yemen'in işgal altındaki topraklara yönelik geniş çaplı saldırılarının Gazze ve Lübnan savaşları süresince Siyonist rejime ağır zararlar verdiğini belirterek, Yemenli güçlerin Kasım 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki topraklara düzenlediği saldırıların doğrudan iç cepheyi etkilediğini ve Siyonist rejim ordusunu hava savunma sistemlerini güçlendirmek için savunma harcamalarını artırmaya zorladığını yazdı. Dergi Yemen'in uzun menzilli füzelerinin işgal altındaki Filistin'in derinliklerine ulaşarak stratejik bir meydan okuma yarattığını, bunun üzerine Siyonist ordunun gelişmiş Arov sistemini geniş çapta konuşlandırmak zorunda kaldığını, ancak bu sistemin de etkisiz kaldığını kaydetti. İbranice ve uluslararası medya kuruluşları defalarca Yemen saldırılarının gücünü ve etkisini kabul ettiler. Gazze Savaşı süresince Yemen ordusu, İşgal altındaki toprakların derinliklerine yönelik füze saldırıları ve Siyonist rejime uyguladığı deniz ablukasıyla bu rejimin ekonomik krizini daha da ağırlaştırdı. Hanzala grubuna bağlı hackerler, Siyonist rejimin çeşitli askeri birimlerinden 9 kişiye ait bilgileri ifşa etti. Hanzala grubu yayımladığı bildirdi, Siyonist rejimi askeri, sanayi, ordu ve medya alanlarında görev yapan 9 kişiye ait bilgilerin bu grup tarafından açığa çıkarıldığını duyurdu. Bildiriye göre Hanzala ayrıca Siyonist rejimin hava alanlarındaki güvenlik kameralarına, özellikle Ben Gurion Havalimanı'na erişim sağladı. Bu kameralar yolcuların yüz tanıma sistemleriyle kontrol edilmesi için kurulmuş olup bu durum Siyonistlerin giriş çıkışlarının denetim altına alındığı anlamına gelmektedir. Siyonist rejim ordusuna bağlı askerler Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde yer alan Mariye köyü çevresine sızdı. Dera ilindeki Abidin ve Mariye Belediye Meclisi Başkanı Muvaffak Mahmut, rejim güçlerine ait bir askeri devriye aracının Yermuk Havzası bölgesinde söz konusu köyün çevresine girerek ateş açtığını açıkladı. Mahmut bu saldırının doğrudan bir can kaybı veya maddi zarara yol açmadığını ancak yerel halk arasında korku ve panik yarattığını belirtti. Mahmut ayrıca bu tür ihlallerin ilk kez yaşanmadığını, bölgenin geçmişte de benzer hareketlere sahne olduğunu ifade etti. Belediye başkanı yerel halkın bilinçli ve birlik içinde olduğunu, ateşkesin ihlaline karşı yerel yetkililer ve gözetim komiteleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını vurguladı. Venezuela Cumhurbaşkanı Karayipler'de Amerika'nın askeri hareketliliğinin artmasıyla eş zamanlı olarak halkı sürekli sokaklarda bulunmaya ve ulusal egemenliği barışçıl yollarla savunmaya çağırdı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika ile Trinidad ve Tobago'nun Venezuela sularına yakın bölgede düzenlediği ortak tatbikata tepki olarak ulusal seferberlik emri verdi. Maduro, halktan yürüyüşler düzenleyerek ve sürekli teyakkuz halinde olarak ülkenin bağımsızlığını savunmalarını istedi. Maduro, Amerika Birleşik Devletleri ile Trinidad ve Tobago'nun ortak tatbikatını sorumsuzca ve tehdit edici olarak nitelendirdi ve Trinidad hükümetini Washington'a boyun eğmekle suçladı. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ise Amerika'nın Trinidad topraklarını kullanmasının Karayiplerin güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Ve Ukrayna'daki askeri üs, hava savunma tesisleri ve silah depoları hedef alındı. Rusya yanlısı güçler Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri vurdu. Bunlar arasında ülkenin kuzeyindeki Chernihiv eyaletinde yer alan Nijin hava üssü de bulunuyor. Haberde ayrıca Harkiv eyaletindeki Chuguyev kentinde Ukrayna güçlerine ait hava savunma tesisleri, silah depoları ve destek altyapısının hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın Zaporijya bölgesine yönelik geniş çaplı insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıkladı. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz İngiltere'de büyük göç dönüşümü, daimi korumanın sonu ve şartlı ikamet dönemi başlıyor başlığı altında. İngiltere hükümeti göç politikasında yeni bir paket açıklayarak mülteciler için daimi ikamet hakkını kaldırdı ve bunun yerine geçici, gözden geçirilebilir ve şartlı ikamet izinlerini getirdi. Bu adım ülkenin iltica sisteminde son 10 yılların en ciddi değişikliği olarak değerlendiriliyor. İngiltere hükümeti mülteci girişlerinin artışını kontrol altına almak amacıyla göç sistemine yeni bir çerçeve sundu. Bu çerçevenin temelinde daimi korumanın sona erdirilmesi ve şartlı ikamet uygulamasının yer alması bulunuyor. Karar, sıkı göç politikalarıyla bilinen Danimarka modelinden esinlenerek iltica başvurularında düzen ve kontrolü yeniden tesis etmeyi hedefliyor. İran'ın aktardığına göre yeni paket kapsamında mülteciler artık 5 yıllık daimi ikamet yoluna erişemeyecek. Bunun yerine kısa süreli ikamet izinleri verilecek. Bu izinler belirli dönemlerde gözden geçirilecek ve eğer mültecinin geldiği ülkedeki koşullar değişirse kişinin İngiltere'den ayrılması gerekecek. Ayrıca aile birleşimi için daha katı kurallar getiriliyor. Hükümet bu adımı yasa dışı girişleri caydırıcı bir önlem olarak tanımlıyor. İçişleri Bakanı Şabana Mahmut son haftalarda Danimarka modelini yakından incelediğini belirterek, yeni sıkılaştırmaların Manş Denizi üzerinden artan yasa dışı geçişleri durdurabileceğini savundu. Resmi verilere göre 2025 yılında küçük botlarla gelenlerin sayısı 39 bini aşarak hükümet üzerinde ciddi siyasi baskı oluşturdu. Danimarka, 1-2 yıllık ikamet izinleri ve vatandaşlığa giden yolu ciddi şekilde kısıtlayarak mülteci kabulünü son 40 yılın en düşük seviyesine indirmişti. Bu deneyim şimdi Londra'da örnek alınmakta. Ancak iç tepkiler bu değişikliklerin siyasi tartışmaları beraberinde getireceğini gösteriyor. İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri, aşırı sert politikaların hükümeti aşırı sağ söylemlere yaklaştırabileceği uyarısında bulundu. Hükümet ise hareketsizliğin tam tersine radikal akımları güçlendireceğini savunuyor. İnsan hakları kuruluşları da geçici ikamet uygulamasının mültecileri yıllarca belirsizlik içinde bırakacağını ve toplumla gerçek anlamda bütünleşmelerini engelleyeceğini vurguluyor. Hükümet ise bu eleştirileri reddederek planın ayrıntılarını parlamentoda tartışmaya hazır olduğunu açıkladı. Sevgili dinleyicilerimiz, akşam haberlerimizi ve günün siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İran Hanım Podcast'inin başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizi her insanın hayatındaki en tatlı ve en huzurlu anlardan birine götürmek istiyorum. Bir çocuğun annesinin kollarında bir ninni sesiyle sakinleşip gözlerini güzel bir huzurla kapatıp uykuya daldığı ana. Bir ninni, sadece kelimeleri değil, aynı zamanda annenin sevgisini ve şefkatini de taşıyan bir ses. Bazen uzun gecelerin kalbinde huzura ihtiyaç duyan bir çocuğun tek yoldaşı olan bir sestir. Perya ve Pulya küçükken sık sık basit bir ninni sesiyle uykuya dalarlardı. Benim için bu anlar hala anne olmanın en tatlı anlarından biri. Ninni, çocukları uyutmak için sadece bir melodi ve ses değil, bir hikayedir. Kültürümüzün ve tarihimizin kalbinden gelen bir hikaye. Bugün ninnilerin hikayesine birlikte yolculuk etmek ve size ninnilerin tarihçesini anlatmak, İranlı annelerin çocuklarını sakinleştirmek için hangi sözleri ve melodileri kullandıklarını anlatmak istiyorum. Her zamanki gibi İran Hanım'ı takip edin. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünyanın en eski kayıtlı ninnisinin 4000 yıl öncesine dayandığını biliyor muydunuz? Antik Babil'de bir anne çocuğuna ninni söylerdi ve bir yazıcı aynı melodiyi çivi yazılı bir kil tablete kaydederdi. Bu küçük tablet bugün British Museum'de saklanmaktadır. Bu ninninin yatıştırıcı olmaktan çok tehdit edici olduğunu bilmek ilginçtir. Metinde şöyle yazar: "Evin tanrısı ağlamanızdan rahatsız olduğu ve ağlamayı kesmezseniz şeytan sizi yutacak. Bize garip gelebilir ancak o günlerde ninniler sadece çocuğu sakinleştirmenin bir yolu değildi. Aynı zamanda annelerin ve toplumun korkularını, inançlarını ve dünya görüşlerini de yansıtıyordu. Bu özelliği hala dünyadaki birçok ninnide görüyoruz. Örneğin Kenya'da Lu kabilesinin ninnisi taş taş taş ifadesiyle başlar. Bebek çok ağlarsa sırtlanın onu yiyeceği uyarısı. Ünlü İngiliz ninnisi Rockabye Baby'de bile beşiğin ağaç dalından düşme tehlikesi imgesi vardır. Çocuk araştırmacısı Sally Goddard şöyle diyor. Gece her zaman karanlık ve korkuyla ilişkilendirilmiştir ve belki de bu yüzden bazı ninniler böylesine karanlık temalara sahiptir. Ancak nihayetinde tüm ninnilerin en korkutucu olanlarının bile kökleri anne sevgisi ve bakımına dayanır. Ninniler sadece çocukları uyutmak için değildir. Genellikle içlerinde mesajlar barındırırlar. Bazıları bir halkın tarihini anlatırken bazıları ahlaki ve sosyal öğütler içerir. Araştırmacılar ninnilerin dünyanın her yerinde garip bir şekilde benzer olduğuna inanıyor. Anneler aynı tonu ve ritmi kullanır. Genellikle üçlü veya altı sekizlik. Bebeğin anne karnında annenin kalp atışları ve hareketleriyle deneyimlediği ve şimdi bunları duyarak tekrar sakinleştiği aynı ritim. Ninnilerin eğitici bir rolü bile vardır. Örneğin İsveç ninnileri bebeğe birkaç basit dizeyle bir dizi ölçü ve tekerlemeyi tanıtır. Bir çocuk psikoloğu anne ve çocuk arasındaki bu uyumun müzisyenler arasındaki doğaçlamaya benzediğini, anında şekillenen ve duygu ile dili aynı anda aktaran bir müzik diyaloğuna benzediğini söylüyor. İlginçtir ki İspanyol şair Federico García Lorca bile araştırmasında şöyle demiştir. Çoğu ninni bir parça hüzün içerir. Bunun bir örneği Irak'tadır. Bazı ninniler uyumak için değil cenazelerde söylenir. Örneğin şu hüzünlü fısıltı. Ah oğlum, yüreğimde ne büyük bir acı var. Keşke kaybettiğim sevdiklerimden haber alabilseydim. Ninnilerin sadece çocuklar için olmadığını, aynı zamanda anneler için de bir terapi biçimi olduğunu işte bu noktada anlarız. Bir anne ninni mırıldanarak endişelerini ve özlemlerini sesler halinde dile getirir. Ninniler insanların evrensel dilidir. Antik Babil'den İran'daki Huzestan ve Horasan'a, Kenya'dan İngiltere'ye kadar tüm annelerin ortak bir mesajı vardır. Uyu canım, sakin ol, seni gözlüyorum. Ninniler hakkındaki bu genellemeden sonra İran'daki ninnilere hem de daha özel bir şekilde geçelim. İran'da ninniler çok eski bir hikayedir. Düşündüğümüzden daha eski. Anneler bebeklerini tavandan sarkan nennu adlı bir bez beşiğe koyarlardı. Nennu anne sakinleştirici bir sesle ninni söylerken hafifçe sallanırdı. Aynı ses, aynı ritim, sihir gibi etki eder ve bebeği uyanıklıktan uykuya dünyasına taşır. Ninni kelimesinin yaygınlaşmasından önce eski Farsça'da bengere olarak adlandırıldığını bilmek ilginçtir. Nasır Hosro gibi şairler bile bundan bahsetmiştir. Bu dilimizde ve şiirimizde en az 1000 yıldır ninni geleneğine sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bir başka büyük İranlı şair Nasır Hosro Kobadiani'den bahsettiğimi düşünürsek, bir sonraki bölümde bu İranlı şair ve yazar hakkında konuşacağıma söz vermeliyim. Ve gelelim bugünkü bölümün konusu olan ninniye. Ninniler sadece bir çocuğu uyutmak için değildi. Sanki bir annenin yüreğinin sözleri de bu ninnide fısıldanıp tekrarlanıyordu. Bazen içinde şöyle dua ederdi: Allah seni korusun. Bazen de çocuğunun geleceği için şöyle dilerdi: Allah 100 yaşına kadar yaşatsın. İran'da ninniler bir günlük gibidir. Hayatta olup biten her şey ninnilerde bulunabilir. Nevruz anlarından ve eski geleneklerden dini ritüelleri, doğa tasvirlerinden anne özlemlerine kadar. Ninniler hem şiir hem hikaye hem de anlatıydı. Hayatın günlerinin küçük anlatılarıydı. Bir anne için çocuk bir çiçekten, bir aydan ve bir güneşten başka bir şey değildir. Ve aynı sevgi bir ninni sözlerinde akıyordu. Ya da doğadan ilham aldığına şöyle söylerdi: La la la la buğday çiçeğini, beşiğini nereye koyayım? Yani hem çocuğunu en güzel çiçek olarak görür, hem de yüreğinin arzusunu ifade etmek için doğadan yardım isterdi. Bir ninninin güzelliği sadeliğinde ve melodisinde yatar. Sözleri kısa ama duygu doludur. Çocuk bu seslerle sakinleşir ve uykuya dalar. Bir ninni basit bir şarkı ve şiirden daha fazlasıdır. Bir ninni aslında çocuğuna güzel anne sözleri söylemektir. Sevgi ve barış dolu sözler. İran'ın her köşesi ninnilere kendi rengini ve melodisini vermiştir. Horasan'da bir, Azerbaycan'da bir, güneyde bir renk, Kürdistan'da başka bir renk. Ancak İran'ın neresinde olursa olsun, hangi dil ve lehçede olursa olsun, her ninninin ortak bir amacı vardır. Çocuğu annenin sevgi dolu kucağında sakinleştirmek. Bu tatlı ninnilerden birini birlikte dinlemek ister misiniz? Öyleyse güzel bir İran ninnisine gidelim. Evet, bu da güzel ve duyulmaya değer bir ninni. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Güzel İran'ın her köşesi özgün İran lehçeleriyle dolu, bu güzel ninnilerle doludur. İran'daki ninniler bu toprakların kültürel ve coğrafi çeşitliliğinin bir aynasıdır. Kendine özgü dili, müziği ve doğasıyla İran'ın her köşesi ninnilere yeni bir renk katmıştır. İklim, yaşam tarzı ve hatta insanların ruh hallerindeki farklılığın ninnilerin tonuna, sözlerine, iniş çıkışlarına ve müzikal pozisyonlarına yansıdığını bilmek ilginçtir. Örneğin İran'ın dağlık bölgelerinde ve sınırlardaki kabileler arasında ninniler destansı bir atmosfere sahiptir. Dağlarda ve ovalarda anneler çocuklarını cesur olmaya, avlanmaya ve ata binmeye teşvik eder. Bu bölgelerdeki fısıltılar sadece çocuğu sakinleştirmek için değil, aynı zamanda geleceğin kahramanlarını yetiştirmek için de kullanılır. Bu ninnilerde güç ve kahramanlık imgesi başka hiçbir yerde olmadığı kadar canlı bir şekilde duyulur. Ancak hayatın daha sessiz ve toprağın daha az yeşil olduğu çölün kalbinde ninnilerin bambaşka bir atmosferi vardır. Anneler ilhamlarını çiçeklerden ve bitkilerden, berrak gökyüzünden ve gecenin sessizliğinden alırlar. Bu ninnilerde çölün doğası tüm sadeliği ve masumiyetiyle annenin sesine yansır. Tüm bu farklılıklara rağmen tüm İran ninnilerinde ortak bir şey vardır. Annenin duası ve çocuğuna olan sonsuz sevgisi. İster dağlarda ve ovalarda, ister çölde, ister yemyeşil ovalarda olsun, ninni sesi her zaman bir sevgi ve umut mesajı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İşte bu özellikler İran ninnilerini, bu toprakların insanlarının hayatlarını anlatan canlı bir tarihe dönüşmüştür. İran kültürüne ve tarihine dayanan bu güzel, özgün ve sevimli sanatın psikolojik faydaları da vardır. Psikologlar bir ninninin bir gece fısıltısından daha fazlası olduğunu, bir dizi duygusal ve eğitici mesaj içerdiğini söylüyor. Bir çocukta güvenli bağlanmanın üç temel unsuru ilgi, okşama ve sevgidir. Bir anne ninni söylediğinde aynı anda bu üç unsuru çocuğuna vermiş oluyor. Gözleriyle dikkat eder, elleriyle okşar ve sesiyle çocuğuna sevgisini verir. Bu kombinasyon çocuğun kalbinde bir güven duygusu yaratır ve anne ile çocuk arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bu bağ yaşam boyu ruh sağlığının temelidir. Annesinin kollarında ve ninni ile büyüyen bir çocuk en başından itibaren yalnız olmadığını anlar. Gecenin karanlığı onu ele geçirdiğinde annesinin sesi ona parlak bir ışık gibi güven verir. Bu deneyim çocuğun korkularının azalmasına ve özgüveninin ilk günlerden itibaren oluşmasına yardımcı olur. Ninnilerin tatlı sırlarından biri de ritim ve melodileridir. Çocuklar tekrarı ve ritmik müziği severler. Bu ritim çocuğun işitsel hafızasını güçlendirir, dilin temellerini oluşturur ve kulağını müziğe alıştırır. Bir bakıma ninniler çocukların ilk müzik dersidir. Anne sevgisi ve şefkatiyle yapılan bir derstir. Ninnilerdeki huzur çocuğun davranışları üzerinde de doğrudan etkilidir. Çocuk bu melodilerle uykuya daldığında saldırganlığı ve inatçılığı azalır. Bunun yerine içinde yumuşak ve nazik duygular gelişir. Ninniler çocukları daha sakin, daha nazik ve daha sosyal yapar. Ninniler sadece çocuğu sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda anne içinde büyük bir rahatlama sağlar. Anne şarkı söylediğinde bilinç altında kendi çocukluk günlerini, büyük annesinin veya annesinin ona fısıldadığı günleri hatırlar. Bu duygusal bağ annede olumlu duygular uyandırır. Serotonin gibi mutluluk hormonları salgılanır ve stres azalır. Ninnilerle büyüyen çocuklar duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Ancak bir çocuk yatmadan önce terk edilirse kendini yalnız ve sevilmemiş olarak hisseder. Bu duygu daha sonra yetişkinlikte duygusal sorunlara ve özgüven eksikliğine yol açabilir. Psikologlara göre ninnilerin kültürel bir işlevi de vardır. En başından itibaren otantik İran melodileriyle tanışan bir çocuk, yetişkinlikte müziğe karşı daha sağlıklı bir eğilim geliştirecek ve bilinçsizce kültürel köklerini sürdürecektir. Ninniler aslında duygusal eğitim ile kültürel miras arasında bir köprüdür. Psikologlar bir çocuk huzursuzsa veya uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa, anne veya babasının ona ninni söylemesini önermektedir. Ninnideki huzur ve dengeli ses doğal bir sanat gibi davranır. Çocuğun uyku ve uyanıklığını düzenler ve daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Bu yüzden Ninni'nin sadece bir şarkı olmadığını, çocuğun huzuru ve hatta annenin kalbi için bir tür mucize olduğunu söylerler. Ninniler yalnızca beşikte dinlenebilecek kısa hikayeler değildir. Bu sade melodiler binlerce yıl öncesinden günümüze insan yaşamının anlarına eşlik etmiştir. Antik Babil levhalarından İranlı annelerin fısıltılarına kadar ninniler, müzik, kültür ve duygu arasında derin bir bağ olduğunu göstermiştir. İran'da ninniler sadece çocuk müziği değil, aynı zamanda halkın kolektif hafızasının bir parçasıdır. Her bölge bu mirası çocuklarına kendi dili ve lehçesiyle aktarmış ve her anne kendi hayat hikayesini ve hayallerini çocuğuna kendi sesiyle anlatmıştır. Bu çeşitlilik ninnileri canlı ve renkli bir hazineye dönüştürmüştür. İran Hanım isimli podcast'in bu bölümü de burada sona eriyor. Bugünkü hikayemizde bir parça huzur vardı. Anne huzuru gibi, ninnilerin huzuru gibi. Umarım İranlı annelerin şarkılarına ve fısıltılarına uzanan bu yolculuk sizin için rahatlatıcı ve keyifli olmuştur. Ben bir İranlı kadın olarak deneyimlerimi ve hayat hikayelerimi her zaman sade ve özgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Özgünlüğün, sevginin ve nesiller arası bağın renkleri ve korkularıyla dolu hikayeler. Bu podcast hakkındaki geri bildirimleriniz benim için çok önemli olduğunu unutmayın. İran Radyosu web sitesi iranradio.ir, İran Hanım hakkındaki güzel yorumlarınızı ve önerilerinizi bana iletmeniz için her zaman hizmetinizde. Gerçekten de bence ninni dünyanın en güzel müziği. Bir annenin sevgi dolu yüreğiyle çalınan güzel ve keyifli bir müzik. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratmak ve yaratıcılık Yüce Allah'ın sıfatlarıdır ve fiili sıfatları arasında yer alır. Şöyle ki, Allah-u Teala varlık aleminin yegane yaratanıdır ve ondan başka yaratıcı yoktur. Gerçeği yaratma fiili bazen insanların yaptığı çalışmalar içinde kullanılır. Örneğin falanca ressamın şu sanat eserini yarattı deriz. Fakat unutmamak gerekir ki insana yaratıcı gücü için zemin hazırlayan güç yine Allah-u Teala'dır. Yani insan Yüce Allah'ın ona verdiği yeteneklerle yeni bir iş veya yeni bir esere imza atabilir. Oysa yaratıcılık Allah'a aittir ve onun ilahi zatının dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Ra'd suresinin 16. ayetinin son bölümünde şöyle okumaktayız. Allah her şeyi yaratandır ve O birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir. Bu ayete göre Allah-u Teala var olan her şeyi yaratandır. Mahlukları yaratan ve onlara varlık kazandıran yegane Allah'tır.
Varlık aleminde var olan tüm mahluklarla ilgili bir başka nokta, bu mahlukların sürekli ve her zaman Allah'a muhtaç olmalarıdır. Ve hiçbir mahluk, hiçbir koşul altında Allah'tan bağımsız olamaz. Örneğin var olmak için Allah'a muhtaç olan insan var olduktan sonra ve varlık alemine ayak basmanın ardından da hiçbir zaman Allah'tan bağımsız olamaz. Gerçekte insanın Allah'a olan ihtiyacı sadece giyim kuşam, yiyecek veya diğer maddi ihtiyaçlarıyla sınırlı değildir. İnsan her şeyde ve her alanda Allah'a muhtaçtır. Nitekim insanların tüm varlıkları, maddi ve manevi imkanları, sağlığı, güvenliği, düşünme gücü, bilgisi ve kısacası her şeyi Allah Teala tarafından kendisine sunulmuştur. O zaman insan yaşamının tüm alanlarında onu yaratan Allah'a muhtaçtır.
Allah-u Teala'nın yaratıcılığı konusunda söylenmesi gereken bir başka nokta, Yüce Allah'ın hem eşyaları ve mahlukları yarattığı ve hem eşyalara ve mahluklara hakim olan tüm yasaları ve özellikleri belirlemiş olmasıdır. Örneğin Allah-u Teala hem ayı ve güneşi yarattı ve hem onlara ışık ve sıcaklık kazandırdı. Kuşkusuz Yüce Allah irade buyurduğu her anda bu özellikleri onlardan geri alabilir. Gerçi yaratıcılık Allah'a mahsustur. Fakat bu mesele insanın amellerinde özgür olması ve seçim hakkı ile çelişmez. Çünkü yine insanın gücü, aklı, şuuru ve hatta özgürlüğü ve iradesi de Allah-u Teala'dandır. Allah-u Teala yaratandır. Öte yandan bizler de özgür failleriz. Allahu Teala her türlü fiilin gereksinimi olan her şeyi yaratandır ve bizler de bu eşyaları kullanmak veya kullanmamakta serbest sayılırız.
Allah Teala'nın yaratıcılığı hakkında Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresi'nin 62. ayetinde şöyle okumaktayız. İşte o her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Bu ayetten Yüce Allah'ın hem Rab ve hem tedbir eden ve hem yaratan olduğu ve yaratma işinin de sürekli ve daimi bir iş olduğu anlaşılır. Yüce Allah'ın işi mahlukları yarattıktan sonra bir köşeye çekilmek ve sadece seyretmek değildir. Bilakis varlık âlemi her an Allah Teala'nın varlığının feyzinden yararlanır ve varlık âleminin feyizlerine feyizler eklenir ve mahluklar her an onun pak varlığından varlık kazanır. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 164. ayetinin bir bölümünde vurgulandığı üzere Allah Teala tüm her şeyin Rabbidir. Bu yüzden varlık aleminin yaratılışı ve tedbir edilişi yaratılışın ta başlangıcından itibaren Allah Teala'nın elindedir. Bir başka ifadeyle yaratıcılık Rabbanilikten, ani varlık alemini tedbir ve yönetmekten bağımsız değildir ve esasen varlık alemini tedbir etmek yaratılmasıyla iç içedir.
Tahran Radyosu.
İşte bu yüzden Allahu Teala'ya hitap ettiğimiz ve Kur'an-ı Kerim'de de sık sık yer alan sözcüklerden biri de Rab sözcüğüdür. Rab aslında terbiye ettiği, yetiştirdiği ve ıslah ettiği bir şeyin maliki ve sahibi olmaktır. Her gün 5 vakit namazda tekrar tekrar okuduğumuz Hamd suresi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar. Burada Rabbul Alemin yani tüm alemlerin Rabbi demektir. Yani Allah hem tüm mahlukları yaratmış ve hem malikidir ve hem onları tekamüle erdirir ve onları yetiştirir ve tüm varlık onun talim ve terbiyesi ve gözetimi altındadır. Ve tüm mahluklarıyla yakın ve daimi ilişkisi söz konusudur. O zaman tüm hamd ve takdir Allah içindir. Çünkü Allah bu güzel varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların kemallerinin maliki ve sahibidir ve Allah'ın varlık alemini tedbir edişi en iyi şekildedir.
Evet, dünyayı ve insanı tedbir eden tek varlık Yüce Allah'tır ve alemin tedbiri de O'nun elindedir. Hiçbir mahluk O'nun izin ve iradesi olmaksızın varlık aleminin yönetiminde müdahalesi söz konusu olamaz. Allah Teala hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmaksızın alemi yönetir ve bu işte ne bir eşi ve ne de bir benzeri veya ortağı vardır. Mahlukların tedbir edilmesi ve yönetilmesi onları korumak, hayat vermek, öldürmek ve rızkını vermek gibi birçok müstakı söz konusudur. Ve hepsinden daha da önemlisi Allah Teala'nın tüm mahlukları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmesidir.
Öte yandan varlık alemindeki tüm mahlukların arasında insan özel imtiyazlardan yararlanan bir mahluktur. Örneğin insan irade ile beraber yaratılmıştır ve bu yüzden hayır veya şer yolunu seçmekte serbesttir. Ancak insanlar içinde ancak onu iyi tanıyan ve ruhi ve psikolojik durumu iyi bilen bazı yasalar belirleyebilir. Ve insanı hiç kimse onu yaratan Allah'tan daha iyi tanıyamaz. O zaman ancak Allah insan gibi irade sahibi bir mahluk için yasalar belirleyebilir ve nasıl saadete erebileceği ve ondan iradesini hangi yolda nasıl kullanması gerektiğini isteyebilir. Bir başka ifadeyle ancak Allah insanlar için yasalar ve onların sınırlarını belirleyebilmeye ve emretmeye hakkı vardır. Nitekim Yüce Allah vahiy ve peygamberlerin yardımıyla bu önemli meseleyi gerçekleştirmiştir.
Yüce Allah'ın sürekli onunla adlandırıldığı ve mübarek Bismillahirrahmanirrahim ibaresinde de yer alan diğer sıfatları Rahman ve Rahim sıfatlarıdır. Rahman bağışlayan ve Rahim de mihriban demektir. Rahman sıfatı Yüce Allah'ın genel rahmetine işaret eder ve bu da dost düşman, mümin kafir, iyi kötü bütün mahlukları kapsar. Çünkü Yüce Allah'ın rahmet yağmurunun sınırsız olduğunu ve her tarafı kapsadığını bilmekteyiz. Bütün kullar hayatın çeşitli muhibetlerinden yararlanır ve Allah Teala'nın açık sofrasında yer alan nimetlerden faydalanır. Bunlar Allah Teala'nın genel rahmetidir ve bütün mahlukları kapsar. Ancak Rahim sıfatı Allah'ın has rahmetiyle ilgilidir ve ancak mümin, salih ve itaatkar kulları kapsar. Çünkü bu insanlar iman ve salih amelleriyle ilahi has rahmeti hak etmiştir ve fasık, günahkar ve kötü insanlar bu rahmetten nasipsizdir.
Rahman sıfatı Kur'an-ı Kerim'de de her yerde mutlak şekliyle yer alırken genel bir kavram olduğu bellidir. Oysa Rahim sıfatı her yerde şartlı bir şekilde ifade edilmiş ve özel bir kesimle ilgili olduğu belirtilmiştir. Örneğin Ahzab suresinin 43. ayetinde Allah-u Teala'nın müminlere karşı rahim olduğu beyan edilmiştir.
Yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili bugünkü sohbetimizi Allah Resulü'nden bir vecize ile noktalamak istiyoruz. İslam peygamberi şöyle buyurur. Yüce Allah'ın 100 rahmet kapısı vardır ki bunlardan birini yeryüzüne nazil etmiş ve tüm mahluklar arasında paylaştırmıştır. Ve insanların arasındaki tüm duygu ve sezgiler bu kapının ışığındadır. Fakat 99 bölümünü de kendine saklamıştır. Ve kıyamet gününde kullarını bunlardan yararlandıracaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve sürdürülebilir kalkınma konusunu ele almıştık. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bilindiği üzere su kaynaklarının yönetimi, su krizinin çözümü ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmakta en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda uluslararası toplum suya ulaşma imkanını korunmaya ihtiyacı olan insani haklardan biri olarak resmiyete tanıması gerekiyor. Bu mesele bizi suya ulaşma sorunlarını çözmek bağlamında her zaman insanların dayanışmasını dikkate alınan çözüm yollarına sevk edebilir. Uluslararası toplumun 1992 yılında Dublin'de Uluslararası su konferansına kadar suyun yararlı bir ekonomik araç olarak resmiyete tanımasını beklemesi ise çok tuhaftı. Fakat yine de suyun diğer ender kaynaklar gibi mantıklı bir şekilde yönetilmesidir. Böylece arz ve talep arasında uygun denge sağlanır. Makro alanlarda böyle bir yönetim oluşturmak için önce suya, her insanın mahrum olmaması gereken bir hak olarak yaklaşmamız gerekiyor. Uluslararası toplumda suya ulaşma imkanını insani haklardan biri olarak resmiyete tanımalıdır.
Su kaynaklarının yönetimi bağlamında mevcut çözüm yolları çok fazladır fakat başta arz yönetimi ve su talebi arasında farkı anlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki suyun temin oranı sabittir. Öyleyse suyun arzına dayalı tutumda sadece mevcut su miktarına erişim imkanını iyileştirmek gerekir. Bu ulaşımın teknik imkanları akarsuları genelde baraj ve yerli sistemlerle yağışları depolama kapasitesini artırmakla su kaynaklarına ulaşımı artırma, son 10 yıllarında fazlasıyla kullanılan yeraltı mevcut su kaynaklarını daha iyi yönetmek, daha verimli olmaları ve daha az kayıp için kaynaklanan daha iyi şekilde de tekrar kullanılabilmektir. İnsanların kullanılması ve tedavi masrafları azaltmak için mevcut miktarı artırmak için su kirliliğini kontrol etmek, nehir havzaları arasında kaynak intikali ve deniz suyu tatlandırmaktır.
Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için tümleşik su yönetiminin büyük yararları vardır. Bu konu suyu hem tarım ve ilgili faaliyetleri düzgün ve sürekli kullanma imkanı sağlarken aynı zamanda suyun eksikliği ile ilgili endişeleri de giderir. Buna ilaveten kentsel faaliyet ve istihdama ilaveten kalkınma endekslerinin iyileşmesini de etkiler. Ayrıca tümleşik su yönetimi aşağı arazilere doğru akan foseptik ve atık suların azalmasına yardımcı olur. Tabii ki bu yöntem şehirlerin etrafındaki tarım faaliyetleri için yararlıdır ve gerçekleşmesi ise kentleşme programları ve teknolojilerin yerleştirilmesine de bağlıdır ve uzun vadeli bir eğitim ve öğrenim sürecini gerektirir. Bu arada su talep yönetiminin iyileşmesi de tümleşik su kaynaklarının yönetiminin yararlarından bir diğeridir ve sürdürülebilir kalkınma ile direkt bağlantılıdır. Küresel bir ilkeye göre optimum kullanım için su tahsisi çok titiz ve detaylı bir plan gereği gerçekleşmelidir. Öyle ki tüm kullanıcılar için suyun her ne kadar az olsa bile değeri açık ve belli olmalıdır. Bu yolda gerçek dışı hayal ürünü yöntemler ve teorilerden uzak durulmalı ve sade ve fakat bir o kadar da açık bir şekilde tüketicilere maksimum servet üretmek için kaynakları iyi performansla kullanmaya teşvik etmeli. Üstelik suyun halk deyimiyle az olduğu bir dönemdi.
Tahran Radyosu.
Bunun için iki temel yöntem söz konusudur. Kullanıcıları suyu daha etkili ve yararlı kullanmaya mecbur etmek ve diğeri de az kullanılan bölgeden kaynakları daha performanslı olan bölgelere taşımayı teşvik etmek. Suyun doğru ve etkili kullanılması su kaynaklarını daha verimli kullanmaya ve üretimin artmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle üretim kapasitesi serveti artırır. Bu çözüm yolu su boru hatlarından sızıntıdan sürekli kaynaklanan su kaybını azaltabilir ve tarım veya sanayide suyun yanlış kullanımından doğan atıklara daha aza indirebilir. Bu mesele bu aranda umut verici bir yöntem gibi geliyor zira suyu daha iyi kullanma veya sulama yöntemleri değiştirmekte randımanın artmasına sebep olur. Uzmanlara göre bu yöntem tarımcılığa daha bağlı olan ve tarım ürünü üretiminde iyi potansiyeli artırmak için tarım tekniklerinden yardım alan gelişmekte olan ülkelerde daha yararlı olacaktır. Tabii ki tarımcılıkta kuru tarıma nazaran sulama tarımı daha verimlidir ve hatta yerel düzeyde sade teknolojinin kullanılması da bu sonucu ispatlamıştır. Bu yöntem hem daha kolay, daha ucuz ve kısa sürede sonuca ulaşan bir yöntemdir ve tarımcılara da su yöntem projeleriyle işbirliği yapmaya teşvik ediyor.
Gerçek şu ki su meselesinin karmaşıklığı, su kaynaklarına ulaşmanın dünya ve doğal süreçlerce belirlenmesinden kaynaklanıyor. Fakat su kullanımı her yerde aynı değil ve birçok yerde yönetilmiyor. Bu yüzden su ile ilgili siyasetler bu sorunu dikkate alacak şekilde yürütülmelidir. Ayrıca su kaynaklarının yönetilmesi ise küresel bir kavramı olmalıdır ve doğru yöntemlerle daha etkili bir ölçekte geleneksel toplumlara nüfuz etmelidir. Fakat yine de birçok durumda özellikle de gelişmekte olan ülkelerde teknik ve mali kaynaklar yerli halk ve küçük toplumlar kadar değildir. Bu yüzden kalkınma sürecinin başlaması için uluslararası işbirliği hayati bir konudur. Bu görüşe göre temiz suya ulaşma yollarının genişletilmesi Dünya Bankası'nın gelişme programlarında 1000 yıl hedeflerinin önceliklerindendir. Fakat söz konusu uluslararası yardımlarda yerel yetkililer ve geleneksel yöntemlerin yardımı olmaksızın pek işe yaramaz. Burada sorun sadece gelişmekte olan ülkelere yardım alanında değil, genelde dünyada su siyasetine bağlıdır. Maalesef su meselesi siyaset adamları ve diğer karar veren yetkililer için çekici değildir. Zira su meselesi uzun vadeli bir süreç gerektirir. Bu sürecin gerçekleşmesi için birkaç sorun söz konusudur. Her şeyden önce bu süreç seçim hızı ile uyumlu değildir. İkincisi ise seçmenler su sorunu veya su kaynaklarına ulaşmanın yararlarının farkında değillerdir. Bu konunun önemine ilgi duymuyorlar.
Bir diğer engel ise kırsal alanda altyapı tesisleri, yeraltı olanaklar ve sulama sistemleri pek göze çarpmıyor. Bu yüzden onların siyaset çıkarları ve yararları su konusundaki baş döndüren masraflara nazaran çok daha azdır. Bu şartlarda su sorunu teknik sorundan çok siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olur. Uzun öğrenme süreçlerde yararlı ve iyi pratik yollara ulaşılmaz görürken çözülmez bir soruna dönüşür. Hiç şüphesiz sürdürülebilir, kalkınmaya ulaşmak için birçok sorun mevcuttur. Fakat suya ulaşmak en önemli hedeflerden biridir. Zira su hayat kaynağıdır. Bu sorunun çevre boyutu çok açık ve nettir. Bu mesele tehlikede olan bir kaynakla ilgilidir. Zira kontrolsüz tüketilmesi durumunda kalitesinin bozulmasına da sebep olur. Bu açıdan her geçen gün artmakta olan dünya nüfusu için suya ulaşabilmek önemli ve temel bir meseledir. Tabii ki meselenin ekonomi boyutunun önemi diğer boyutlardan daha az değildir. Suya ulaşma gelişmenin anahtar parametresidir ve bu yüzden de bu alanda genelde büyük bir engel sayılır. Bu mesele özellikle gelişmesi tarım faaliyetlere bağlı olan yoksul ülkelerde daha çok etkili oluyor.
Ve önemsenmesi gereken sosyal boyutu da su kaynaklarının kontrolünü ellerinde bulunduran ülkeler ve sudan mahrum ülkeler arasında suya ulaşmanın tüm alanlarda eşitsizliğe sebep olmasıdır.
Bu eşitsizlik fazla suya sahip olan ve kurak bölgeler arasında mesafenin oluşmasına, zengin kesim ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında kaynaklara ulaşma masraflarının ödeme yöntem farklılıklarına ve yerel şeklinde su kaynaklarının yönetiminde sosyal metotlara göre kadın ve erkekler arasında ayrıma sebep olacaktır. Bu farklı sorunlarla mücadele için tabii ki çözüm yolları da farklıdır. Fakat uyumlu hale getirilmeli ve kaynakların tekrar kullanılabilme mantığına dikkat edilmelidir. Unutmayalım, su ile ilgili siyasetler kaynakların etkili ve maksimum yönetimiyle ihtiyaç sahibi olanlara paralel olmalıdır ve sürdürülebilir kalkınmada yoksulluğa önemli bir engel olarak yaklaşmalı. Böylece yapılan programlarda yoksulluğun kökünün kazınması ve su gibi doğal servetlere eşit derecede ulaşma imkanı sağlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerini gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa, geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo otomobil firması sahibi şöyle diyor.
1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın Mann firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında Mann firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakışıyla herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağ kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlere meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderlere ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yine bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
The Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.